73. Yemin. Gerçekten de dünden beri adeta yaşamayan moral oradaydı. Aşıklara ve annelere özgü o özel içgüdünün etkisiyle Madame de Saint Mera'nın dönüşünün ve Markin'in ölümünün ardından Wilford'larda Valentine aşkını ilgilendirecek bir şeyler olacağını tahmin etmişti. Görüleceği gibi önsezileri haklı çıkmıştı ve kestane ağaçlarının çevrelediği parmaklığa bu kadar ürkmüş ve ürpermiş bir halde gelmesinin nedeni sıradan bir endişe değildi. Ama Valentine'ın moralin kendisini beklediğinden haberi yoktu. Genellikle geldiği saat bu değildi ve genç kızı bahçeye getiren bir tesadüf ya da mutlu bir duyumsamaydı. Morel'in kendisini görüp yanına çağırması üzerine hemen parmaklığa koştu. ''Siz bu saatte...'' dedi. ''Evet, zavallı dostum,'' diye yanıtladı Morel. ''Sizi bulmak ve kötü haberler iletmek için geldim.'' ''Demek ki artık burası felaketler evi oldu,'' dedi Valentine. ''Anlatın Maximilian, ama aslında kederlerin yükü zaten fazlasıyla ağır.'' ''Sevgili Valentine,'' dedi Morel, uygun bir şekilde konuşabilmek için heyecanını yatıştırmaya çalışırken. ''Sizden beni iyi dinlemenizi rica ediyorum. Çünkü size söyleyeceğim her şey çok önemli. Sizi ne zaman evlendirmeyi düşünüyorlar? Siz de dinleyin, dedi Valentine. Sizden hiçbir şeyi saklamak istemiyorum. Bu sabah evliliğimden söz edildi ve desteğini benden esirgemeyeceğini düşündüğüm anneannem bu evliliği benimsediğini söylemekle kalmayıp sadece Monsieur Depinay'ın dönüşünün beklendiğini ve gelişinin ertesi günü evlilik sözleşmesinin imzalanmasını istediğini belirtti. Göğsü acılı bir iç çekişle inleyen genç adam, genç kıza uzun uzun ve hüzünle baktı. ''Ne yazık,'' dedi alçak sesle. Sevilen kadının ağzından sakince çıkan infaz saatimiz belli oldu. Birkaç saat içinde gerçekleşecek ama bu umurumda değil. İşlerin böyle yürümesi gerekiyor ve kendi adıma buna kesinlikle karşı çıkmayacağım. Sözlerini duymak ne ürkütücü.'' ''Tamam o zaman. Evlilik sözleşmesinin imzalanması için sadece Monsieur Depinay'ın gelmesinin beklendiğini ve gelişinin ertesi günü ona ait olacağınızı söylediğinize göre, yarın Monsieur Depinay ile evlenmiş olacaksınız. Çünkü kendisi bu sabah Paris'e döndü.'' Valentine bir çığlık attı. ''Bir saat önce Monte Cristo kontundaydım,'' dedi Morel. ''Evinizdeki kederden söz ediyorduk. Ben de sizin üzüntünüzden söz ediyordum. Aniden avluda bir araba sesi duyuldu.'' ''Dinleyin. O zamana kadar önsezilere inanmazdım. Ama artık inanmam gerekiyor. Arabanın gürültüsüyle içimi bir ürperti kapladı. Kısa süre sonra merdivenlerde ayak sesleri duydum. Şövalyenin yankılanan ayak sesleri bile beni Don Juan kadar korkutamazdı. Nihayet kapı açıldı. Önce Albert de Morcerf içeri girdi. Başka birinin arkasından geldiğini ve kontun "Ah, Sayın Baron Franz Depinay" diye seslendiğini duyduğumda kendimden şüphelendim. Yanıldığımı sandım. Yüreğimdeki tüm gücü ve cesareti kendimi toplamaya harcadım. Belki rengim soldu, belki bedenim titredi ama dudaklarımdaki gülümseme hiç eksilmedi. Ama 5 dakika sonra, 5 dakika boyunca konuşulanları hiç duymamış bir halde kendime geldim. Adeta orada değildim. ''Zavallı Maximilian,'' diye mırıldandı Valentine. ''İşte böyle Valentine. Şimdi bana bir insanın ölümüne ya da yaşamasına karar verecek olan cevabınızı bildirin. Ne yapmayı düşünüyorsunuz?'' Altüst olan Valentine başını öne eğdi. "Dinleyin," dedi Morel. "İçinde bulunduğumuz ciddi ve ağır olağanüstü durumu ilk kez düşünmüyorsunuz. Şu anın kendimizi gereksiz bir kedere kaptırmanın zamanı olmadığını düşünüyorum. Bu durumun kolayca acı çekmek ve dilediklerinde gözyaşlarını içmek isteyenler için uygun olduğuna inanıyorum. Bu tür insanlar mevcuttur ve Tanrı hiç kuşkusuz dünyadaki bu boyun eğişlerini dikkate alacaktır. Ama mücadele etme iradesini hisseden biri böyle değerli bir zamanı kaybetmeyecek ve kadere indirdiği darbenin karşılığını hemen verecektir. Valentine, kötü kadere karşı mücadele etme iradesini gösterecek misiniz? Söyleyin çünkü sizden bunu istiyorum. Titreyen Valentine, ürkmüş iri gözleriyle Morel'e baktı. Babasına, anneannesine ve nihayet tüm ailesine karşı koymak düşüncesi aklına bile gelmemişti. ''Siz ne diyorsunuz Maximilian?'' diye sordu Valentine. ''Ve mücadele etmekle neyi kastediyorsunuz? Ah, bunun mücadele değil, kutsal değerlere karşı çıkmak olduğunu söyleyin. Demek ben babamın emirlerine, can çekişen anneannemin isteklerine karşı mücadele edeceğim. Bu mümkün değil.'' Morel bir an sarsıldı. Beni anlayacak kadar soylu bir yüreğe sahipsiniz Maximilian ve beni çok iyi anladığınız için sustuğunuzu görüyorum. Mücadele etmek mi? Tanrı beni korusun. Hayır, hayır, tüm gücümü kendi kendimle mücadele etmek ve söylediğiniz gibi gözyaşlarımı içmek için saklayacağım. Babamı üzmeye, anneannemi son anlarında perişan etmeye gelince bunu asla yapmayacağım. Çok haklısınız, dedi Morel soğuk bir ifadeyle. Tanrım, bunu ne kadar da rahat söyleyebiliyorsunuz, diye haykırdı incinen Valentine. Bunları size hayran olan bir erkek gibi söylüyorum Matmazel, diye yanıtladı Maximilian. Matmazel, diye haykırdı Valentine. Demek Matmazel, ah bencil, umutsuzluğa kapıldığımı görüyor ve beni anlamazmış gibi davranıyorsunuz. Yanılıyorsunuz, tam tersine sizi çok iyi anlıyorum. Monsieur de Villefort'u üzmek, Markize itaatsizlik etmek istemiyorsunuz ve yarın sizi kocanıza bağlayacak olan evlilik sözleşmesini imzalayacaksınız. Aman Tanrım, başka ne yapabilirim? Bunu bana sormamanız lazım Matmazel, çünkü bu dava için kötü bir yargıcım ve bencilliğim gözlerimi kör edecek, diye yanıtladı boğuk sesi ve sıkılı yumrukları öfkesinin giderek arttığını belli eden Morel. Kabul etmeye hazır olsam bana ne önerecektiniz Morel? Hadi cevap verin. Kötü sözler söylemeniz değil, öğüt vermeniz gerekiyor. Bunu cidden mi söylüyorsunuz, Valentine? Bu öğüdü vermeli miyim? Söyleyin. Elbette, sevgili Maximilian. Çünkü yerinde bir öğütse ona uyacağım. Sizin etkinize açık olduğumu biliyorsunuz. Valentine, dedi Morel, yerinden oynamış bir tahtayı sökerken. Öfkemi bağışladığınızın kanıtı olarak bana elinizi verin. Gördüğünüz gibi kafam tamamen karıştı ve bir saatten beri aklımdan peş peşe çılgınca fikirler geçiyor. Ah, öğüdümü reddettiğiniz takdirde... Peki, öğüdünüzü dinliyorum. İşte öğüdüm Valentine. Gözlerini göğe kaldıran genç kız iç çekti. Ben dilediğimi yapmakta özgürüm, diye devam etti Maximilian. İkimize yetecek kadar zenginim. Karım olmadan dudaklarımın alnınıza değmeyeceğine yemin ederim. Beni ürpertiyorsunuz, dedi genç kız. Benimle birlikte gelin. Sizi kız kardeşimin yanına götüreyim. O size ablalık yapmaya layık bir kadındır. Paris'e geri dönmek için dostlarımızın, ailenizin direncini kırmalarını bekleyeceğim. Taşraya gitmek istemezseniz Cezayir'e, İngiltere'ye ya da Amerika'ya giden bir gemiye bineriz. Valentine başını iki yana salladı. Bunu bekliyordum Maximilian, dedi. Bu çılgınca bir öğüt ve sizi hemen... İmkansız Morel, imkansız diyerek susturmadığım için ben daha da çılgınım. Demek mücadele etmeyi bile denemeden kaderinizin çizdiği yolu izleyeceksiniz, dedi yüzü moraran Morel. Evet, ölmem gerekse bile. Tamam Valentine, size bir kez daha haklı olduğunuzu tekrarlayacağım. Gerçekten de ben bir çılgınım ve bana tutkunun en makul kişilerin bile gözlerini kör ettiğini kanıtlıyorsunuz. Bu yüzden tutkularına kapılmadan akıl yürüten size teşekkür ediyorum. Tamam, bu anlaşılabilir bir şey. Yarın komedi oyunlarını sonlandırmak için uydurulan bir tiyatro formalitesiyle değil, kendi özgür iradenizle Monsieur Franz Depina'ya bağlanacaksınız. Bir kez daha umudumu kırıyorsunuz Maximilian. Yarayı hançerle bir kez daha deşiyorsunuz. Kız kardeşiniz bana önereceğiniz şeyi kabul etseydi ne yapardınız? Matmazel, dedi Morel kederli bir gülümsemeyle. Ben söylediğiniz gibi bencilim ve bu bencilliğimle benim yerimde olan birinin ne yapacağını düşünmüyorum. Sizi bir yıldır tanıdığımı, sizi tanıdığım günden beri tüm mutluluk olasılıklarımı sizin aşkınız üzerine kurduğumu, bir gün bana beni sevdiğinizi söylediğinizi ve o günden beri de tüm geleceğimi sizinle birlikte yaşamaya bağladığımı düşünüyorum. Tüm bunlar benim hayalimdi. Artık hiçbir şey düşünmüyorum. Sadece kendi kendime şansımın döndüğünü, cenneti kazandığımı sanırken onu kaybettiğimi söylüyorum. Bu sadece sahip olduğunu değil ama sahip olmadığını da kaybeden her kumarbazın başına gelir. Morel bu sözleri muhteşem bir sükunetle dile getirdi. Bir an için ona sorgulayıcı gözlerle bakan Valentine, Morel'in bakışlarının yüreğinde şimdiden kopmaya başlayan fırtınanın esintilerine kadar sızmasını engellemeye çalıştı. ''Ama sonuç olarak ne yapacaksınız?'' diye sordu Valentine. ''Size elveda deme onuruna erişirken, sözlerimi duyan ve yüreğimin ücra köşelerini okuyan Tanrı'dan, sizin için çok dingin, çok mutlu ve benim anıma yer olmayacak kadar dopdolu bir hayat dileyeceğim Matmazel.'' ''Ah!'' diye mırıldandı Valentine. ''Elveda Valentine, elveda.'' dedi saygıyla öne doğru eğilen Morel. ''Nereye gidiyorsunuz?'' diye bağırdı. Parmaklığın arasından uzattığı eliyle Maximilian'ı ceketinden kavrayan ve aşığının içindeki çalkantıyı fark ederek dışa yansıttığı sükûnetin gerçek olmadığını anlayan genç kız. ''Artık ailenizin başına yeni bir felaket getirmemeye çalışacağım ve benim durumumdaki tüm onurlu ve aşklarına sadık erkeklerin yolundan gideceğim. Yanımdan ayrılmadan önce ne yapacağınızı bana söyleyin Maximilian.'' Genç adam hüzünle gülümsedi. ''Ah, söyleyin, yalvarırım söyleyin.'' dedi Valentine. ''Kararınız değişti mi Valentine?'' ''Değişemez ki, bahtsız, bunu iyi biliyorsunuz.'' diye haykırdı genç kız. ''O zaman elveda Valentine.'' Kendisinden beklenmeyen bir güçle parmaklığı sarsan Valentine, Morel'in uzaklaştığını görünce kollarını parmaklıkların arasından geçirip iki elini birleştirdi. ''Ne yapacaksınız, bunu bilmek istiyorum.'' diye haykırdı. ''Nereye gidiyorsunuz?'' ''Ah, içiniz rahat olsun.'' dedi Maximilian kapının üç adım ötesinde durarak. ''Niyetim kaderin bana uyguladığı şiddetin sorumluluğunu bir başka adama yüklemek değil. Bir başkası sizi Monsieur Franz'ın karşısına çıkmak, onu tahrik etmek, onunla düello etmek gibi saçmalıklarla tehdit edecekti. Monsieur Franz'ın bunlarda ne suçu var? Bu sabah onu ilk kez gördüm. Şimdiden beni gördüğünü unutmuş olmalı. İki aile arasında evlilikle ilgili görüşmeler yapıldığı sırada benim varlığımdan bile haberi yoktu. Bu yüzden Monsieur Franz ile görülecek bir hesabım yok ve size yemin ederim ki ona hiç öfkelenmeyeceğim.'' ''Peki o zaman kime öfkeleneceksiniz? Bana mı?'' ''Size mi Valentine? Ah, Tanrı korusun. Kadın kutsaldır. Sevilen kadın kutsaldır.'' ''O zaman kendinize mi kızacaksınız?'' ''Suçlu benim, öyle değil mi?'' dedi Morel. ''Maximilian,'' dedi Valentine. ''Maximilian, buraya gelmenizi istiyorum.'' Maximilian tatlı gülümsemesiyle yaklaştı ve yüzünün solukluğu dikkati çekmese hiçbir şey olmadığı sanılabilirdi. ''Taparak sevdiğim sevgili Valentine,'' dedi melodik ve ciddi bir ses tonuyla. ''İnsanların, ebeveynlerinin ve Tanrı'nın önünde yüzlerini kızartacak bir şey yapmayı akıllarından geçirmemiş olanlar, birbirlerinin yüreğini açık bir kitapmış gibi okuyabilirler. Roman yazmakta hiç uğraşmadım. Melankolik bir kahraman değilim. Kendimi ne Manfred'in ne de Antoni'nin yerine koyarım. Ama sözlere, karşı çıkışlara, yeminlere gerek duymadan hayatımı size adadım ama şimdi beni terk ediyorsunuz ve böyle davranmakta haklısınız. Size bunu söylemiştim ve tekrarlıyorum. Neticede beni terk ederek hayatımı mahvediyorsunuz. Valentine, benden uzaklaştığınız anda bu dünyada tek başıma kalacağım. Kız kardeşim kocasının yanında mutlu. Kocası benim sadece eniştem, yani bana ancak toplumsal görgü kuralları çerçevesinde bağlı. Bu dünyada gereksizleşen varlığıma artık kimsenin ihtiyacı yok. Yapacağıma gelince son ana kadar evlenmenizi bekleyeceğim. Çünkü bazen tesadüfün bizim için sakladığı o beklenmedik olasılıklardan birinin gölgesini kaçırmak istemem. Netice itibariyle o zamana kadar Monsieur Franz d'Épinay ölebilir. Ona yaklaşacağınız sırada sunağa bir yıldırım düşebilir. İdam mahkumu için her şey mümkün olabilir. Ve ona göre hayatının kurtulması söz konusu olduğunda tüm mucizeler gerçekliğin sınırlarına dahil olabilir. Bu yüzden son ana kadar bekleyeceğim. Ve felaketim hiçbir çareye, hiçbir umuda yer bırakmaksızın kesinleştiğinde enişteme gizli bir mektup yazacağım. Niyetim hakkında bilgi vermek için bir başka mektubu da Emniyet Müdürlüğü'ne yollayacağım. Ve Fransa'nın gördüğü en dürüst adamın oğlu olduğum ne kadar doğruysa, bir korunun dibinde, bir hendeğin kenarında, bir nehrin kıyısında beynime bir kurşun sıkacağım.'' Valentine'ın tüm bedenini çırpıntılı bir titreme kapladı. İki eliyle tuttuğu parmaklığı bıraktı. Kolları iki yana düşerken iki iri damla yanaklarından aşağı süzüldü. Genç adam endişe verici ve kararlı bir ifadeyle karşısına dikildi. ''Ah, merhamet edin, merhamet edin, yaşayacaksınız öyle değil mi?'' ''Onurum üzerine yemin ederim ki hayır,'' dedi Maximilian. ''Ama bundan size ne? Siz görevinizi yerine getireceksiniz ve vicdanınız rahat olacak.'' Valentine parçalanan göğsüne kollarıyla bastırarak diz çöktü. ''Maximilian,'' dedi. ''Maximilian, dostum. Bu dünyadaki kardeşim, gökyüzündeki eşim, sana benim gibi yapman, kederle yaşaman için yalvarıyorum. Belki bir gün birleşiriz.'' ''Elveda Valentine,'' diye tekrarladı Morel. ''Tanrım,'' dedi ulvi bir ifadeyle iki elini gökyüzüne doğru kaldıran Valentine. Gördüğünüz gibi kaderine boyun eğen bir kız olarak kalmak için elimden geleni yaptım. Dua ettim, yalvardım, yakardım. Dualarıma, yalvarışlarıma, gözyaşlarıma aldırmadınız. Tamam o zaman. Ben de vicdan azabından ölmek istemiyorum. Utançla ölmeyi tercih ederim. Siz yaşayacaksınız Maximilian ve sizden başka kimseye ait olmayacağım. Saat kaç? Hemen mi? Konuşun, emredin, ben hazırım. Uzaklaşmak için birkaç adım atmış olan Morel yeniden geri döndü ve yüzü sevinçten solmuş, yüreği ferahlamış bir halde iki elini parmaklıkların arasından Valentine'a doğru uzattı. "Valentine," dedi. "Sevgili dostum, benimle böyle konuşacaksan beni ölüme terk etmelisin. Beni sizi sevdiğim kadar seviyorsanız sizi neden zora sokayım? Beni sadece insanlığınızdan dolayı yaşamaya zorluyorsunuz. Hepsi bu mu? Bu durumda ölmeyi tercih ederim." "Aslında bu dünyada beni kim seviyor? O. Tüm kederlerimi kim teselli etti? O. Tüm umutlarım kime bağlı? Şaşkın bakışlarım hep kime yöneliyor? Kanayan yüreğim kimden destek alıyor? Ona, ondan, hep ondan. Tamam o zaman, sen de haklısın. Maximilian, senin ardından geleceğim. Babamın evini, her şeyi terk edeceğim." "Ah, ne kadar nankörüm," diye haykırdı Valentine hıçkırarak. "Her şeyi, hatta unuttuğum büyük babamı bile terk ediyorum." "Hayır," dedi Maximilian. "Onu terk etmeyeceksin. Monsieur Noirtier söylediğin gibi bana yakınlık duyar gibi görünüyor. Bu yüzden kaçmadan önce ona her şeyi anlatacaksın. Tanrı'nın önünde rızasını alarak onun koruyucusu olacaksın. Evliliğimizin ardından hemen bizimle gelecek. Bir evladı yerine iki evladı olacak. Bana seninle nasıl konuştuğunu, senin onu nasıl yanıtladığını anlatmıştın. İşaretlerin bu dokunaklı dilini hemen öğreneceğim. Hadi Valentine, ah sana bizi bekleyen umutsuzluğun yerine mutluluğu vaat ediyorum. Ah Maximilian, üzerimdeki etkini görüyor musun? Bana neredeyse söylediğin her şeyi kabul ettiriyorsun. Yine de bana söylediklerin çok saçma çünkü babam beni lanetleyecek. Onu tanırım, o taşlaşmış kalbiyle beni hiç affetmeyecek. Bu yüzden beni dinleyin Maximilian. Bir karmaşa, bir yakarış, bir aksilik ya da ne bileyim herhangi bir olay sayesinde evliliği geciktirebilirsem beni bekleyeceksiniz, öyle değil mi? Evet, size yemin ederim. Tıpkı sizin de bu ürkütücü evliliğin asla gerçekleşmeyeceğine, sizi belediye başkanının, rahibin önüne sürükleseler bile hayır diyeceğinize yemin edeceğiniz gibi. Bu dünyada benim için en kutsal şey adına, annem adına yemin ederim Maximilian. O zaman bekleyelim, dedi Morel. Evet, bekleyelim, dedi bu sözler üzerine soluklanan Valentine. Bizim gibi bahtsızları kurtaracak pek çok şey var. Size güveniyorum Valentine, dedi Morel. Yapacağınız her şeyi hakkıyla yerine getireceksiniz. Ancak yakarışlarınızı aldırmazlarsa, babanız ve Madame de Saint Méran, Franz Depine'nin yarın evlilik sözleşmesini imzalaması için çağırtılmasını dayatırlarsa, size söz verdim Morel. İmza atmak yerine, sizin yanınıza geleceğim ve birlikte kaçacağız. Ama o zamanı dek Tanrı'yı zor durumda bırakmayalım Morel. Hiç görüşmeyelim. Hala yakalanmamış olmamız bir mucize, Tanrı'nın bir iradesi. Yakalansaydık, nasıl görüştüğümüz öğrenilseydi, hiçbir çaremiz kalmayacaktı. Haklısınız Valentine, ama nasıl haber alacağım? Noter Monsieur Deschamps aracılığıyla. Onu tanıyorum. Ve ben de inanın size yazacağım. Tanrım, bu evlilik, Maximilian, bana da sizin kadar iğrenç geliyor. Çok iyi, sevgili Valentine, size teşekkür ederim, diye yanıtladı Morel. Her konuda anlaştık. Kaçta geleceğimi öğrendiğimde hemen buraya koşacağım. Bu duvarı kollarımın arasında aşacaksınız. Kapıda sizi bekleyecek olan arabaya benimle birlikte bineceksiniz. Sizi kız kardeşime götüreceğim. Orada dilerseniz kimliğinizi belli etmeden ya da her şeyi açıklayarak gücümüzün ve irademizin bilincine varacağız. Ve kendisini sadece iç çekişlerle savunan bir koyun gibi bizi boğazlamalarına izin vermeyeceğiz. Tamam, dedi Valentine. Ben de kendi payıma size üzerinize düşen her şeyi hakkıyla yerine getireceğinizi söylüyorum. ''Söyleyin bakalım, karınızdan memnun musunuz?'' diye sordu genç kız hüzünle. ''Taparak sevdiğim Valentine'ım, buna evet demek yetmez.'' ''Olsun, siz öyle söyleyin.'' Valentine parmaklıklara yaklaşmış ya da daha doğrusu dudaklarını yaklaştırmıştı ve sözleri güzel kokan nefesiyle birlikte ağzını aradaki soğuk ve acımasız engelin diğer yanına yapıştırmış olan Morel'in dudaklarına doğru süzülüyordu. ''Hoşça kal.'' dedi Valentine bu mutluluğa bağlanmış bir halde. ''Hoşça kal.'' Sizden mektup alacak mıyım? Evet. Teşekkürler sevgili eşim. Hoşça kal. Masum ve hafif bir öpücüğün sesi yankılanırken Valentine ıhlamur ağaçları arasından kaçtı. Morel, genç kızın gürgen fidanlığına sürtünen elbisesini, ayaklarının altında gıcırdayan kumu dinledi, son kez. Gözlerini böylesine sevilmesine izin veren Tanrı'ya teşekkür etmek için gökyüzüne doğru kaldırdı ve kendisi de az sonra ortadan kayboldu. Eve dönen genç adam gecenin geri kalanı ve ertesi gün boyunca hiçbir haber alamadan bekledi. Nihayet sonraki gün saat 10'a doğru Monsieur Duchamp'a doğru gitmek üzereyken yazısını hiç görmese de Valentine'dan geldiğini anladığı küçük bir pusula aldı. Pusulada şunlar yazıyordu. Gözyaşları, yalvarmalar, dualar hiçbir işe yaramadı. Dün 2 saat boyunca Saint-Philippe de Roule Kilisesi'ndeydim ve 2 saat boyunca yüreğimin derinliklerinden gelen bir sesle Tanrı'ya dua ettim. Tanrı da insanlar gibi duyarsız, evlilik sözleşmesinin saati bu akşam 9 olarak belirlendi. Tek bir yüreğim olduğu gibi tek bir sözüm var Morel ve bu söz size verildi, bu yürek sizin. Bu akşam saat 9'a çeyrek kala parmaklıkta. Karınız Valentine de Villefort. Not. Zavallı anneannem gitgide kötüleşiyor. Dün huzursuzluğu taşkınlığa, bugünse taşkınlığı çılgınlığa dönüştü. Onu bu halde terk ettiğimi bana unutturmak için beni çok seveceksiniz. Öyle değil mi Morel? Evlilik sözleşmesinin bu akşam imzalanacağı sanırım büyük babam Nortier'den gizleniyor. Valentine'dan aldığı bilgilerle yetinmeyen Morel notere gitti. Monsieur Duchamp da imzaların akşam 9'da atılacağını doğruladı. Ardından Monte Cristo'nun konağında fazlasını öğrendi. Franz ona bir törenin haberini vermeye gelmişti. Madame de Villefort ise davet edemediği için kendisini bağışlamasını rica etmek için konta mektup yazdı. Mektupta Monsieur de Saint-Méran'ın ölümünün ve dul karısının rahatsızlığının bu toplantının üzerine serdiği yaz tülünün kontu rahatsız etmesini istemediğini, ona mutluluklar dilediğini belirtiyordu. Bir önceki gün Franz, Madame de Saint-Méran'a takdim edilmiş, bu tanışma için ayağa kalkan Markiz ardından hemen yatağa uzanmıştı. Kolayca anlaşılabilir ki Morel, kontunkiler gibi delici bakışların hemen fark edeceği kadar huzursuz bir haldeydi. Bu yüzden Monte Cristo ona her zamankinden daha şefkatli yaklaştı. Öyle ki kontun bu yakın tavırları nedeniyle Morel 2-3 kez ona her şeyi anlatmaya karar vermişti. Ama Valentine'a verdiği sözü hatırlayıp sırrını ruhunun derinliklerinde sakladı. Genç adam o gün Valentine'ın mektubunu 20 kere okudu. Genç kız ona ilk kez hem de bu vesileyle yazıyordu. Maximilian bu mektubu her okuyuşunda kendi kendine Valentine'ı mutlu etmek için verdiği sözü tekrarlıyordu. Gerçekten de böyle cesur bir kararı alan genç kız ne kadar da güçlüydü. Her şeyini feda ettiği kişinin ne büyük özverilerini hak ediyordu. Gerçekten de aşığının saygısının en öncelikli ve en itibarlı nesnesi olmayı nasıl da hak ediyordu. Hem kraliçe hem de eşti. Ona yeterince minnet duyacak ve onu sevecek biri zor bulunurdu. Morel, Valentine'ın kendisine doğru gelerek ''İşte buradayım Maximilian, hadi beni götürün'' diyeceği anı tasvir edilemez bir heyecanla bekliyordu. Kaçış planını tüm ayrıntılarıyla hazırlamıştı. Yabani yoncaların arasına 2 merdiven gizlemişti. Maximilian'ın bizzat süreceği bir araba hazır bekliyordu. Uşağa, ışığa ihtiyacı yoktu. İlk sokağı döndüğünde fenerleri yakacaktı çünkü fazla önlemle göze batıp polisin eline düşmemek gerekiyordu. Ara sıra tüm bedenine ürpertiler yayılan Morel, bu parmaklığın üzerine çıktığında Valentine'ın inişine destek olacağı ve sadece elini sıktığı ve parmağının ucunu öptüğü o titreyen ve kendini bırakmış bedeni kolların arasında hissedeceği anı düşünüyordu. Ama öğleden sonra saatin yaklaştığını hisseden Morel, yalnız kalma ihtiyacı hissetti. Kanı kaynıyor, sıradan soruları, sadece bir dostun sesini duymak bile onu rahatsız ediyordu. Odasına kapandı. Okumaya çalışsa da sayfaları gözünün önünden hiçbir şey anlamadan akıp giden kitabı bir kenara attı ve planını, merdivenleri ve arazisini 2. kez düşünmeye başladı. Nihayet saat yaklaştı. Çok seven bir erkek saatlerin kendi halinde ilerlemesine asla izin vermezdi. Morel kendi saatlerini akşam 6'da 8.30'u gösterecekleri şekilde zorladı. Bunun üzerine harekete geçmenin zamanının geldiğini, sözleşmenin saat tam 9'da imzalanacağını ve Valentine'ın her halükarda bu gereksiz imzanın atılmasını beklemeyeceğini düşündü. Böylece kendi sarkaçlı saati 8.30'u gösterdiği sırada Meslay sokağından yola çıktı ve San Filip de Rulun çanı saat 8'i çalarken kendi bahçesine girdi. At ve araba Morel'in hep gizlediği viran bir kulübenin arkasına saklanmıştı. Yavaş yavaş hava karardı ve bahçenin yaprakları donuk siyah renkli iri demetler halinde kümelendi. Bunun üzerine saklandığı yerden çıkan Morel, yüreği çarparak parmaklığın levhaların arasındaki deliğe bakmaya başladı. Henüz ortada kimse yoktu. Saat 8.30'u çaldı. Bekleyerek geçen yarım saat boyunca Morel bahçesini boydan boya dolaştı ve gitgide azalan aralıklarla gözünü tahta levhaların arasına yerleştirdi. Bahçe daha da loşlaşıyor ama karanlıkta beyaz elbiseyi sezmeye, sessizlikte ayak seslerini duymaya çalışmak boşuna bir çaba gibi görünüyordu. Ağaçların arasından fark edilen ev karanlık bir halde beliriyor ve evlilik sözleşmesinin imzalanması gibi önemli bir olayı önceleyen hiçbir görünüm arz etmiyordu. Morel ona çeyrek kalayı gösteren saatine baktı. Ama daha önce 2-3 kere duyulan çanın 9.30'u vurması bu yanılgıyı derhal düzeltti. Valentine'ın belirlediği saatin üzerinden şimdiden yarım saat geçmişti. Genç kız saat 9'dan sonra değil, önce geleceğini söylemişti. Geçen her saniyenin bir çekiç darbesi gibi genç adamın yüreğine indiği korkunç bir bekleyişti. Hafif bir yaprak gürültüsü, zayıf bir rüzgarın esintisi kulak kesilmesine ve alnını ter basmasına yol açıyordu. O zaman merdivenini düzeltiyor ve zaman kaybetmemek için ayağını ilk basamağa koyuyordu. Bu endişe ve umut gelgitlerinin, yürek daralmalarının ve ferahlamalarının ortasında kilisenin çanı onu çaldı. "Ah!" diye mırıldandı Maximilian dehşete kapılarak. "Beklenmedik bir olay yaşanmadıysa sözleşmenin imzalanması bu kadar uzun sürmez. Tüm olasılıkları değerlendirdim. Formaliteler için gerekli zamanı hesapladım. Bir aksilik çıkmış olmalı." Ve bunun üzerine parmaklığın önünde sıkıntıyla turluyor, kimi zaman da yanan alnını buz gibi demire dayıyordu. Valentine imza töreninden sonra bayılmış olabilir miydi? Yoksa kaçması mı engellenmişti? Genç adam sadece her ikisi de umut kırıcı olan bu iki varsayımı düşünebiliyordu. Sonunda aklına kaçarken gücü tükenen Valentine'ın ağaçlık bir yolun ortasında bayılmış olabileceği geldi. "Ah ya öyleyse!" diye haykırdı merdivenin tepesine çıkarak. "Onu kendi hatam yüzünden kaybetmiş olacağım." Bu düşünceyi zihnine esinleyen iblis yakasını hiç bırakmadı ve kulağına bazı kuşkuları akıl yürütmenin gücü sayesinde gerçekliğe dönüştüren o inatla aynı şeyi tekrarladı. Giderek bastıran karanlığı delmeye çalışan gözleri kasvetli bir ağaçlık yolun altında yerde yatan bir şey görür gibi oluyordu. Ona doğru seslenmeyi göze alan Morel, rüzgarın kendisine kesik kesik bir iniltiyi taşıdığını sandı. Nihayet saat gece 12.30'u çaldı. Daha uzun süre beklemek imkansızdı. Her şey ihtimal dahilindeydi. Maximilian'ın şakakları şiddetle atıyor, gözlerinden bulutlar geçiyordu. Duvara tırmanıp diğer tarafa atladı. Wilfordların bahçesindeydi ve oraya duvara aşarak girmişti. Böyle bir girişimin yol açacağı sonuçları düşündü ama buraya kadar geri adım atmak için gelmemişti. Birazdan ağaçlıkların sonuna ulaştı. Bulunduğu noktadan evi görebiliyordu. Morel o anda daha önce eve ağaçların arasından baktığında şüphelendiği şeyin gerçekliğinden emin oldu. Kutlama günlerine özgü bir şekilde her pencerede ışıkların parıldadığını görmeyi düşünürken, ayın üzerine yayılan devasa bir bulutun yansıttığı kalın bir perde ile daha da grileşmiş ve gizlenmiş bir kütleden başka bir şey göremedi. Ara sıra çılgınca koşuşturan bir ışık ilk katın üç penceresinin önünden geçiyordu. Bu üç pencere Madame de Saint Méran'ın yatak odasına aitti. Başka bir ışık kırmızı perdelerin ardında kımıldamadan duruyordu. Bunlar Madame de Villefort'un yatak odasının perdeleriydi. Morel tüm bunları tahmin etti. Hayalinde Valentine'ı günün her saatinde izlediği için birçok kez bu evi kafasında canlandırmaya çalışmıştı. Öyle ki evi hiç görmemiş olsa da zihnini şekillendirebiliyordu. Genç adam bu karanlıktan ve sessizlikten, genç kızın randevuya gelmemesinden daha çok korktu. Kendinden geçen, kederden çılgına dönen, Valentine'ı yeniden görmek ve sezdiği felaketin gerçekleşip gerçekleşmediğinden her durumda emin olmak için her şeyi göze almaya karar veren Morel, ağaçlıkların sınırını aştı ve her yandan görünen çimenliği mümkün olduğunca hızla geçmeye hazırlandığı sırada hala uzağında olan ve rüzgarın taşıdığı bir ses kendisine kadar ulaştı. Bu gürültüyü duyunca bir adım geri attı. Bedenini şimdiden beline kadar saran yapraklara iyice gömüldü ve karanlığın içinde sesini hiç çıkarmadan ve hiç kımıldamadan bekledi. Kararını vermişti. Valentine tek başına ise geçerken ona seslenecekti. Valentine'ın yanında birileri varsa onu görecek ve en azından başına bir felaket gelmediğini öğrenmiş olacaktı. Eğer başkaları geçerse konuşmalarından bir şeyler çıkarmayı deneyecek ve hala çözülmemiş olan bu sırrı anlamayı başaracaktı. O sırada ayın kendisini gizleyen bulutun arkasından çıkmasıyla Morel kapının önünde Wilford'u ve beraberindeki siyah giysili adamı fark etti. Basamakları inip ağaçlara doğru ilerlediler. Morel daha 4 adım atmalarına gerek kalmadan siyah giysili adamın Doktor Devigne olduğunu anladı. Kendisine doğru geldiklerini gören genç adam istemsizce geriledi ve ağaçların ortasındaki bir çınarın gövdesine çarptığında durmak zorunda kaldı. Kısa süre sonra iki adamın ayaklarının altındaki kum gıcırdamayı bıraktı.
''Ah sevgili doktor,'' dedi kraliyet savcısı. ''Tanrı evimi açıkça lanetliyor. Ne korkunç bir ölüm, ne büyük bir yıkım. Beni teselli etmeye çalışmayın, ne yazık. Yara çok açık ve derin. Öldü, öldü.''
Soğuk bir ter genç adamın alnının buz kesmesine ve dişlerinin takırdamasına yol açtı. Wilford bizzat lanetlendiğini söylediğine göre bu evde kim ölmüş olabilirdi?
''Sevgili Monsieur de Wilford,'' diye yanıtladı doktor genç adamın korkusunu daha da arttıran bir ses tonuyla. ''Tam tersine sizi buraya teselli etmek için getirmedim.'' ''Ne demek istiyorsunuz?'' diye sordu ürken kraliyet savcısı.
''Başınıza gelen bu felaketin ardında belki de daha büyük bir felaket olabileceğini söylemek istiyorum.''
''Aman tanrım!'' diye mırıldandı ellerini kavuşturarak. ''Bana söyleyecek başka neyiniz var?''
''Yalnız mıyız dostum?''
''Evet, evet, burada bizden başka kimse yok. Ama bu önlemler ne anlama geliyor?''
''Size korkunç bir sır açıklayacağım,'' dedi doktor.
''Oturalım.''
Wilford bir bankın üzerine oturmaktan ziyade yığıldı. Yanında ayakta duran doktor bir elini omzuna koydu. Korkudan buz kesen Morel bir eliyle alnını tutuyor, diğer elini de çırpıntılarının duyulmasından korktuğu kalbine bastırıyordu.
''Öldü! Öldü!''
diye tekrarladı yüreğinden gelen bir sesle. Ve kendisi de öleceğini hissediyordu.
''Anlatın doktor, sizi dinliyorum.'' dedi Wilford. ''İndireceğiniz her darbeye hazırım.''
Madame de Saint Méran kuşkusuz çok yaşlıydı ama sağlığı çok yerindeydi. Morel 10 dakikadır ilk kez soluk aldı.
''Onu keder öldürdü.'' dedi Wilford. ''Evet doktor, kederinden öldü. 40 yıldır Marki ile birlikte yaşamaya alışması...''
''Sevgili dostum, ölüm nedeni keder değil,'' dedi doktor. ''Nadir rastlansa da keder insanı öldürebilir ama bir günde, bir saatte, 10 dakikada öldürmez.'' Wilford hiç cevap vermeden sadece o ana kadar öne eğmiş olduğu başını yukarı kaldırdı ve ürkmüş gözlerle doktora baktı. ''Can çekiştiği sırada oradaydınız, öyle değil mi?'' diye sordu Monsieur de Vigny.
''Elbette, bana alçak sesle oradan uzaklaşmamamı söylemiştiniz.''
''Madame de Saint Méran'ı öldüren rahatsızlığın semptomlarını fark ettiniz mi?''
''Kuşkusuz, Madame de Saint Méran birkaç dakika arayla ve gitgide azalan aralıklarla peş peşe 3 ağır kriz geçirdi. Siz geldiğinizde Madame de Saint Méran birkaç dakikadır zorlukla nefes alıyordu. O sırada basit bir sinir kasılmalarından kaynaklandığını sandığım bir kriz daha geçirdi. Ama onun kolları, bacakları ve boynu kasılmış halde yatağında doğrulduğunu gördüğümde gerçekten dehşete kapıldım. Bunun üzerine yüzüne baktığımda durumun sandığımdan daha ciddi olduğunu anladım. Krizi atlattığında nabzını saydığınız için gözlerinizi göremedim ve daha yüzünüzü bana doğru çevirmeden ikinci kriz başladı. Bu ikinci kriz ilkinden daha berbattı. Aynı sinirsel çırpınışlarla birlikte ağzı büzüldü ve mosmor oldu. Üçüncü krizde de öldü. Daha ilk kriz sırasında bunun tetanoz olduğunu anlamıştım. Siz de bu düşüncemi doğruladınız.
Evet, herkesin önünde diye karşılık verdi doktor. Ama şimdi yalnız olduğumuza göre...
Tanrım, bana ne söyleyeceksiniz doktor?
Tetanozun ve bitkisel maddelerle zehirlenmenin aynı belirtileri gösterdiğini. Ayakları üzerinde doğrulan Monsieur de Wilford bir an hareketsiz durduktan sonra yeniden bankın üzerine yığıldı.
Ah Tanrım, doktor, bana ne söylediğinizin farkında mısınız?
Morel düş mü görüyordu yoksa uyanık mıydı bunu bilemiyordu.
Dinleyin, dedi doktor. Bu teşhisimin önemini ve teşhisimi açıkladığım kişinin karakterini biliyorum. Bir savcıyla mı yoksa bir dostla mı konuşuyorsunuz? Diye sordu Wilford.
Şu an için sadece bir dostla. Tetanosun ve bitkisel maddelerle zehirlenmenin belirtileri birbirine o kadar çok benzer ki
Şu anda teşhisimin altına imzamı atmamı isteseler tereddüt ederdim. Bu yüzden bir savcıya değil, bir dosta hitap ettiğimi tekrarlayayım. Dost size şunları söylüyor. 45 dakika boyunca Madame de Saint Méran'ın can çekişmesini, çırpınışlarını, ölümünü izledim. Bana göre Madame de Saint Méran zehirlenerek öldü. Hatta daha da ileri gidip onu hangi zehrin öldürdüğünü söyleyebilirim.
Monsieur, monsieur!
Her şey ortada, siz de tanık oldunuz. Ağrılı kasılmalarla kesilen uyku hali, beynin aşırı uyarılması, sinir düğümlerinde uyuşukluk. Madame de Saint Méran kuşkusuz bir tesadüf, belki de bir hata nedeniyle kendisine verilen yüksek doz brüsinden ya da strikninden öldü. Wilford doktorun elini kavradı.
Ah, bu mümkün değil,
dedi.
Tanrım, düş görüyor olmalıyım, düş görüyorum. Sizin gibi birinin böyle şeyler söyleyeceğini duymak çok korkunç. Size Tanrı adına yalvarıyorum sevgili doktor. Bana yanılmış olabileceğinizi söyleyin.
Kuşkusuz yanılabilirim ama...
Ama
bunu hiç sanmıyorum.
Doktor, bana merhamet edin. Birkaç gündür başıma o kadar beklenmedik şeyler geldi ki sanırım çıldıracağım.
Madame de Saint Méran'ı benden başka bir doktor muayene etti mi?
Hayır.
Eczacıdan benim yazmadığım ilaçlar alındı mı?
Kesinlikle hayır.
Madame de Saint Méran'ın düşmanları var mıydı?
Hiç bilmiyorum.
Onu öldürmekte çıkarı olan biri.
Hayır, tanrım, hayır. Kızım Valentine onun tek mirasçısıydı. Ah, böyle bir düşünce aklıma gelebilseydi, böyle bir düşünceyi bir an olsun barındıran yüreğimi cezalandırmak için kendimi hançerlerdim.
Ah, diye haykırdı bu kez Monsieur de Vigny. Sevgili dostum, inanın bunda kimseyi suçlamıyorum. Sadece bir kazadan, bir hatadan söz ediyorum. Beni anlıyor musunuz? Ama kaza ya da hata, ortadaki gerçek vicdanıma alçak sesle bunu söylüyor. Ve vicdanımın size yüksek sesle bunu söylemesini istiyor. Siz de bilgi edinin.
Kimden, nasıl, nereden?
Tamam, yaşlı hizmetkar Baroy'i efendisi için hazırlanmış bir eriyi yanlışlıkla Madame de Saint Méran'a vermiş olamaz mı?
Babam için mi?
Evet.
Ama babam için hazırlanmış bir eriyi Madame de Saint Méran'ı nasıl zehirleyebilir?
Bu çok kolay. Zehirlerin bazı hastalıklarda ilaç olarak kullanıldıklarını bilirsiniz. Felç de bu hastalıklardan biridir. Monsieur Nortier'in yeniden hareket etmesi ve konuşması için her yolu denedikten sonra son çareye başvurmaya karar verdim. Yaklaşık 3 aydır onu brüsinle tedavi ediyorum. Ona yazdığım son eriyikte 6 santigram brüsin vardı. Monsieur Nortier'in yavaş yavaş artan dozlarla alıştığı ve felçli organlarına hiçbir etkide bulunmayan 6 santigram o hariç herkesi öldürebilir.
Sevgili doktor, Monsieur Nortier'in odası ile Madame de Saint Méran'ınki arasında hiçbir bağlantı yoktur. Ve Baroy'i kayınvalidemin odasına asla girmez. Doktor, nihayet size şunu söyleyeceğim. Sizin dünyanın en hünerli ve vicdanlı doktoru olduğunuzu bilsem de, her sözünüz her koşulda güneşin ışığına benzeyen bir meşale gibi bana rehberlik etse de, bu kanınıza karşı insan yanılabilir, hata insana özgüdür, deyişinden destek almaya ihtiyacım var.
Dinleyin Wilford, dedi doktor. Benim kadar güvendiğiniz bir meslektaşım var mı?
Bunu neden soruyorsunuz? Nereye varmak istiyorsunuz?
Onu çağırın. Ona gördüklerimi ve saptadıklarımı anlatacağım. Birlikte otopsi yapacağız.
Ve zehrin izlerini bulacaksınız.
Hayır, zehrin izlerini bulacağız demedim. Ama sinir sisteminin tahribatını göreceğiz. Aleni nefes tıkanmasına neyin sebep olduğunu anlayacağız. Ve size, sevgili Wilford, bu olay ihmalden kaynaklanıyorsa, hizmetkarlarınıza, nefretten kaynaklanıyorsa düşmanlarınıza dikkat edin, diyeceğiz.
''Aman tanrım, bana ne öneriyorsunuz de Vigny?''
diye karşılık verdi Wilford yıkılmış bir halde.
''Bu sırrı sizden başka biri bilirse bir soruşturma zorunlu hale gelecek ve evimde bir soruşturma yapılması mümkün değil. Yine de isterseniz kesinlikle gerekli görürseniz bunu kabul edeceğim.''
dedi kraliyet savcısı kendisini toplayıp doktora endişeyle bakarken.
''Gerçekten de bu davayı sonuçlandırmam gerekebilir. Ama daha şimdiden yüreğimin kederle dolup taştığını görüyorsunuz.'' Doktor, bildiğiniz gibi herkes bulunduğum mevkiye gelemiyor. 25 yıllık kraliyet savcılığı çok sayıda düşmanımın birikmesine yol açıyor. Benimkilerin sayısı hayli kabarık. Bu haberin kulaktan kulağa yayılması onları sevinçten coşturacak bir zafer olacak ve beni utançtan yerin dibine gömecek. Doktor, bu dünyevi düşüncelerden dolayı beni bağışlayın. Bir rahip olsaydınız size bunu söylemeye cesaret edemezdim ama siz bir insansınız ve diğer insanları tanıyorsunuz. Doktor, doktor, bana hiçbir şey söylemediniz, öyle değil mi?
Sevgili Monsieur de Villefort, diye yanıtladı afallayan doktor.
Benim ilk görevim insanlığa karşıdır. Bilimin elinden bir şey gelseydi, Madame de Saint Mera'nın hayatını kurtaracaktım. Ama o öldü. Şimdi yaşayanlara karşı görevlerim var. Bu korkunç sırrı yüreklerimizin en ücra köşelerine gömelim. Başkaları bu konuyu eşelerse, suskunluğumu korumamın, tıbbi bilgimin yetersizliğine dayandığının söylenmesine izin vereceğim. Yine de Monsieur, araştırmalarınızı dikkatle sürdürün. Çünkü bu iş burada bitmeyebilir. Eğer suçluyu bulursanız size, siz savcısınız, istediğinizi yapın, diyeceğim.
Ah, teşekkürler, teşekkürler doktor,
dedi Wilford tarif edilemez bir sevinçle.
Asla sizden daha iyi bir dostum olmadı.
Ve Davigne'nin verdiği bu ödünü kullanmasından endişelenmiş gibi ayağa kalktı ve doktoru eve doğru götürdü. Morel, onların uzaklaşmasının ardından soluk alma ihtiyacı duyarmış gibi başını çalıların arasından çıkardı. Ve ay adeta bir hayalete dönmüş bu solgun yüzü aydınlattı.
''Tanrım, böyle bir şeyi düşünmek bile korkutucu.'' dedi. ''Ama Valentine, Valentine, zavallı dostum, bunca kedere dayanabilecek mi?''
Bunları söylerken kırmızı perdeli pencereye ve beyaz perdeli üç pencereye peş peşe baktı. Kırmızı perdeli penceredeki ışık tamamen kaybolmuştu. Kuşkusuz Madame de Villefort ışığını söndürmüştü ve camlara sadece gece lambasının ışığı yansıyordu. Binanın köşesinde ise tam tersine beyaz perdeli pencerelerden birinin açıldığını gördü. Şöminenin üzerindeki bir mum zayıf ışığının huzmesini dışarıya gönderdiğinde bir gölgenin bir an için balkona yaslandığını gördü. Morel ürperdi, bir hıçkırık duyuyor gibiydi. Genellikle çok cesur ve çok güçlü olan ama şu anda aşk ve korku gibi insana özgü en şiddetli iki tutkunun etkisiyle sarsılan ve coşan bu ruhun boş inançlara dayalı sanrılar görmesinde şaşırtıcı bir şey yoktu. Valentine'ın onu saklandığı yerden seçebilmesi imkansız olsa da pencerenin gölgesinden kendisine seslendiğini sandı. Altüst olmuş zihni ona bunu söylüyor, ateşli yüreği durmadan bunu tekrarlıyordu. Bu çifte yanılgının karşı konulmaz bir gerçekliğe dönüşmesiyle ve gençliğin o anlam verilemeyen atılımlarından biriyle saklandığı yerden fırladı ve görülmek, Valentine'ı ürkütmek, genç kızın ağzından çıkacak istemsiz bir çığlık nedeniyle kendini ele vermek pahasına ayın bir göl gibi genişlettiği ve beyazlaştırdığı çimenliği iki hamlede aştı. Ve evin önüne dizilmiş tahta portakal ağacı saksılarına ulaştı ve basamakları hızla çıkarak kendisine hiç direnmeyen kapıyı itti. Valentine onu görmemişti. Yukarı kaldırdığı gözleri göğün koyu mavisinde süzülen ve bir gölgeyi andırarak yükselen gümüşü bir bulutu izliyor, şiirsel ve coşkulu zihni ona bu bulutun anneannesinin ruhu olduğunu söylüyordu. Bu arada bekleme odasını geçen Morel merdivenin kenarına gelmişti. Basamaklara serili halılar adımlarını duyulmaz kılıyordu. Zaten Morel, Monsieur de Villefort ile karşılaşmasının bile kendisini ürkütemeyeceği bir taşkınlık noktasına ulaşmıştı. Monsieur de Villefort karşısına çıkarsa, ona yaklaşmaya, kendisini kızına ve kızını kendisine bağlayan bu aşkı hoş görmesini ve onaylamasını rica ederek her şeyi itiraf etmeye karar vermişti. Morel çıldırmak üzereydi. Neyse ki kimseyle karşılaşmadı. Evin iç planı hakkında Valentine'ın söylediklerinden çıkardığı sonuçlar işte tam da burada işe yaradı. Hiçbir aksilik yaşanmadan merdiveni çıktı ve hangi tarafa yönelmesi gerektiğini düşünürken neyi ifade ettiğini anladığı bir hıçkırık onu izlemesi gereken yolu gösterdi. Geri döndü, yarı açık bir kapı bir ışığın yansımasının ve inleyen bir sesin kendisine kadar ulaşmasını sağlıyordu. Kapıyı itip içeri girdi. Bir yüklüğün dibinde başını kaplayan ve vücut hatlarını belli eden bir çarşafın altında tesadüf eseri öğrendiği sırdan sonra gözlerine daha ürkütücü görünen ölü yatıyordu. Yatağın yanında diz çökmüş, başını geniş bir berjer koltuğun yastıklarının arasına gömmüş bir halde titreyerek ve sarsılarak hıçkıran Valentine, birleştirdiği ve kas katı kesilmiş iki elini görünmeyen başının üzerine koymuştu. Açık kalan pencereden uzaklaşmıştı ve en duyarsız yürekleri bile etkileyecek yüksek bir sesin vurgularıyla dua ediyordu. Boğazı kederin uyguladığı güçlü basıncın etkisiyle daraldığından aralık dudaklarından hızlı, tutarsız, anlaşılmaz sözcükler dökülüyordu. Panjurların arasından içeri süzülen ay ışığı mumun yaydığı ışığı etkisizleştiriyor ve bu hüzünlü tabloyu kasvetli renklere boyuyordu. Acıma duygusu pek gelişkin olmayan ve hiçbir şeyden kolayca etkilenmeyen Morel bu sahneye tepkisiz kalamadı. Bir iç çekti bir ismi mırıldandı ve kadife koltuğun üzerinde gözyaşlarına boğulmuş, mermer gibi katılaşmış bir baş, Correggio'nun Madeleine'i gibi doğrulup ona doğru döndü. Morel'i fark eden Valentine hiçbir şaşkınlık belirtisi göstermedi. Ulvi bir kederle yaralanmış bir yürek sıradan heyecanlardan etkilenmez. Morel elini dostuna uzattı. Valentine ise randevuya gelememesinin tek nedeni olarak kasvetli çarşafın altındaki cesedi işaret ederek yeniden hıçkırıklara gömüldü. Bu odada ikisi de konuşmaya cesaret edemiyor, bir köşede ayakta duran ve parmağını dudaklarına götürmüş olan ölümün dayattığı sessizliği bozmaya tereddüt ediyordu. Nihayet söze girmeye ilk önce Valentine cesaret etti. ''Dostum'' dedi. ''Buraya nasıl geldiniz? Ne yazık, bu evin kapısını açan ölüm olmasaydı size hoş geldiniz derdim.'' ''Valentine'' dedi Morel titreyen bir sesle ve ellerini birleştirerek. ''Saat 8:30'dan beri oradaydım. Gelmediğinizi görünce içimi bir endişe kapladı. Duvarın üstünden atlayıp bahçeye girdim. O sırada lanetli kazadan söz eden sesler duydum.'' ''Kimin sesini?'' Aklına doktor ile Monsieur de Villefort arasında geçen konuşma gelen Morel ürperdi ve çarşafın arasından o kıvrılmış kolları, o katılaşmış boynu, o mor dudakları görür gibi oldu. ''Hizmetkarlarınızın sesini duydum ve her şeyi öğrendim.'' dedi. ''Ama buraya kadar gelmeniz her şeyin mahvolmasına yol açabilir.'' dedi Valentine hiç ürkmeden ve öfkeye kapılmadan. ''Beni bağışlayın, hemen gidiyorum.'' dedi Morel aynı ses tonuyla. ''Hayır, sizi görebilirler. Burada kalın.''
''Ama ya buraya gelirlerse?''
Genç kız başını iki yana salladı. ''İçiniz rahat olsun. Buraya kimse gelmez.'' dedi Valentine. ''İşte koruyucumuz orada.'' Ve çarşafın vücut hatlarını belli ettiği cesedi gösterdi.
''Ama Monsieur Depinay nerede? Yalvarırım söyleyin bana.''
Monsieur Franz sözleşmeyi imzalamak üzere geldiğinde anneanneciğim son nefesini veriyordu.
''Ne yazık,'' dedi Morel, bencilce bir sevinçle. Çünkü bu ölümün Valentine'ın evliliğini belirsiz bir süre için ertelediğini düşünüyordu.
''Ama acımı daha da arttıran, zavallı anneannemin ölürken bu evliliğin bir an önce gerçekleşmesi talimatını vermesi,'' diye devam etti genç kız, Morel'in sevincini hemen o anda cezalandırırmış gibi. ''Tanrım, o da beni koruyacağını sanırken benim isteğime karşı çıkacak şekilde davranıyordu.''
''Bir ses geliyor,'' dedi Morel. İki genç sustu. Kapının açıldığı ve adımların koridorun parkelerini ve merdivenlerin basamaklarını gıcırdattığı duyuldu.
''Bu çalışma odasından çıkan babam,'' dedi Valentine.
''Ve doktoru yolcu ediyor,'' diye ekledi Morel.
''Onun doktor olduğunu nereden biliyorsunuz?'' diye sordu şaşıran Valentine.
''Sanıyorum.''
Valentine genç adama baktı. Bu arada sokak kapısının kapandığı duyuldu. Monsieur de Villefort bahçe kapısını da kilitledikten sonra merdivenleri çıktı. Bekleme salonuna geldiğinde kendi odasına mı yoksa Madame de Saint Méran'ın odasına gitmek konusunda tereddüt eder gibi durdu. Morel bir kapının arkasına doğru atıldı. Valentine hiç kıpırdamadı. Adeta ulvi bir keder onu sıradan endişeleri dikkate almayacak kadar duyarsız kılmıştı. Monsieur de Villefort odasına gitti. ''Artık ne bahçe ne de sokak kapısından çıkabilirsiniz.'' Morel genç kıza şaşkınlıkla baktı. ''Şimdi,'' dedi Valentine, ''uygun ve güvenli tek çıkış büyük babamın odası.'' Ayağa kalktı. ''Gelin,'' dedi.
''Nereye?'' diye sordu Maximilian.
''Büyük babamın odasına.''
''Ben mi? Monsieur Nortier'in odasına mı?''
''Evet.''
''İyice düşündünüz mü Valentine?''
''Hem de uzun zaman. Bu dünyada ondan başka dostum yok ve ikimizin de ona ihtiyacı var. Gelin.''
''Dikkatli olun Valentine,'' dedi genç kızın söylediğini yapmakta tereddüt eden Morel. ''Gözlerimdeki perde kalktı. Buraya gelirken az kalsın aklımı kaçırıyordum. Sevgili dostum, aklınızın başında olduğundan emin misiniz?''
''Evet,'' dedi Valentine. ''Şu anda canımı sıkan tek şey, başında beklemekle görevlendirildiğim zavallı anneannemden geri kalanları yalnız bırakmak.''
''Valentine,'' dedi Morel. ''Ölümün kendisi kutsaldır.''
''Evet,'' diye yanıtladı genç kız. ''Zaten kısa sürecek. Hadi gelin.'' Valentine koridoru geçerek Nortier'in odasına giden bir merdiveni indi. Morel parmak ucunda onu izliyordu. Sahanlığa geldiklerinde yaşlı hizmetkarla karşılaştılar. ''Baroi,'' dedi Valentine. ''Kapıyı kapayın ve kimsenin içeri girmesine izin vermeyin.'' İçeri ilk önce kendisi girdi. Hala en ufak bir gürültüye kulak kesilerek koltuğunda oturan ve yaşlı hizmetkarı tarafından evde olup biten her şeyden haberdar edilmiş olan Nortier, sabırsız bakışlarını odanın girişine sabitlemişti. Valentine'ı gördüğünde gözleri parladı. Genç kızın yürüyüşünde ve tavırlarında yaşlı adamın dikkatini çeken bir ciddiyet ve ağırbaşlılık vardı. Bunun üzerine parlayan gözlerine sorgulayıcı bir ifade hakim oldu. ''Sevgili büyük baba,'' dedi yorgun bir ses tonuyla. ''Beni iyi dinle. Anneannem San Mera'nın bir saat önce öldüğünü ve şu anda dünyada beni seven kimsemin kalmadığını biliyor musun?'' Yaşlı adamın gözlerine derin bir şefkat duygusu yansıdı. ''Bu yüzden kederlerimi ve umutlarımı sadece seninle paylaşmalıyım, öyle değil mi?'' Felçli adam evet işareti yaptı. Valentine Maximilian'ın elini tuttu. ''O zaman Monsieur'e iyi bak,'' dedi. Yaşlı adam inceleyici ve hafifçe şaşkın bakışlarını Morel'e yöneltti. ''Bu bey Maximilian Morel,'' dedi. ''Hiç şüphesiz ismini duyduğun Marsilyalı armatörün oğlu.'' ''Evet,'' diye yanıtladı yaşlı adam. ''Bu, Maximilian'ın daha da yüce kılmaya çalıştığı unutulmaz bir isimdir. Şu an 30 yaşında ve Legion de Hanauer nişanını hak kazanmış bir süvari yüzbaşı.'' Yaşlı adam bunu hatırladığını belirtti. ''Tamam o zaman büyük baba,'' dedi. Yaşlı adamın önünde diz çökerek ve bir eliyle de Maximilian'ı göstererek. ''Onu seviyorum ve sadece onun olacağım. Beni bir başkasıyla evlendirmeye zorlarlarsa da ya kendimi öldürteceğim ya da kendimi öldüreceğim.'' Felçli adamın gözleri bir yığın karmakarışık düşünceyi yansıtıyordu. ''Büyük babacığım, Maximilian Morel'i seviyorsun değil mi?'' diye sordu genç kız. ''Evet,'' diye yanıtladı hiç kımıldamayan yaşlı adam. ''Ve senin çocukların olan bizi babamın iradesine karşı koruyabilirsin değil mi?'' Nortier adeta ''duruma göre değişir'' demek ister gibi zeki bakışlarını Morel'e çevirdi. Maximilian durumu anladı. ''Matmazel,'' dedi. ''Anneannenizin odasında yerine getirmeniz gereken kutsal bir görev var. İzin verir misiniz, Monsieur Nortier ile biraz sohbet edelim?'' ''Evet, evet, işte istediğim buydu,'' dercesine yanıtladı yaşlı adamın gözleri. Ardından torununa endişeyle baktı. ''Seni nasıl anlayacağını mı soruyorsun büyük babacığım?'' ''Evet.'' ''Ah, için rahat olsun. Senin hakkında o kadar çok konuştuk ki seninle nasıl konuşacağını biliyor.'' Ardından derin bir kederle gölgelenmesine rağmen hayran olunası bir gülümsemeyle Maximilian'a dönerek ''Benim bildiğim her şeyi biliyor.'' dedi. Ayağa kalkan Valentine Morel'e bir sandalye çekti. Baroye içeriye kimseyi almaması talimatını verdi ve büyük babasını şefkatle kucakladıktan sonra Morel'e hüzünle ''Hoşça kal.'' diyerek dışarı çıktı. Bunun üzerine Nortier'e Valentine'ın güvenini hak ettiğini ve aralarındaki sırdan haberdar olduğunu belli etmek için sözlüğü, kalemi, kağıdı aldı ve hepsini lambanın yandığı masanın üzerine koydu. ''Ama Monsieur,'' dedi. ''Öncelikle size kim olduğumu, Matmazel Valentine'ı nasıl sevdiğimi ve onunla ilgili düşüncelerimi anlatmama izin verin.'' ''Dinliyorum,'' diye yanıtladı Nortier. Görünürde gereksiz bir yükü andıran bu yaşlı adamın, hayata adım atan genç, güzel ve güçlü iki aşığın tek koruyucusu, tek dayanağı, tek danışmanına dönüşmesi çok dokunaklıydı. Dikkat çekici bir asaletin ve ağırbaşlılığın izlerini taşıyan yüzü, titreyerek hikayesini anlatmaya başlayan Morel'i derinden etkiliyordu. Morel, Valentine'ı nasıl tanıdığını, nasıl sevdiğini ve Valentine'ın yalıtılmışlığının ve bahtsızlığının ortasında özverisine nasıl karşılık verdiğini anlattı. Ailesinden, mevkisinden, servetinden söz etti. Ve felçli adam sorgulayan bakışları üzerine kendisinden birçok kez ''Tamam, devam edin.'' diye cevap verdi. ''Şimdi,'' dedi hikayesinin bu ilk bölümünü tamamlayan Morel. ''Size aşkımın ve umutlarımın ardından projelerimizden söz edebilir miyim?'' ''Evet.'' diye yanıtladı yaşlı adam. ''İşte aldığımız karar.'' Ve bunun üzerine Nortier'e kapıda bekleyen arabayı, Valentine'ı nasıl kaçırmayı planladığını, onu kız kardeşine götürmeyi düşündüğünü, onunla evleneceğini ve saygı dolu bir bekleyişle Monsieur de Villefort'un kendilerine bağışlamasını umut edeceklerini anlattı. ''Hayır,'' diye yanıtladı Nortier. ''Hayır mı? Böyle davranmamamız mı gerekiyor?'' ''Hayır.'' ''Yani bu projeyi onaylamıyorsunuz, öyle mi?'' ''Hayır.'' ''Tamam o zaman, başka bir çözüm daha var,'' dedi Morel. Yaşlı adam bakışlarıyla bu çözümün ne olduğunu sordu. ''Nedir?'' ''Gidip Monsieur Franz Depina'yı bulacağım. Bunu Matmazel de Villefort burada yokken söyleyebildiğim için mutluyum.
onunla kendisini kibarca davranmaya teşvik edecek biçimde konuşacağım. Nortier'in bakışları sorgulamaya devam etti. Ne mi yapacağım? Evet. İşte size söylediğim gibi gidip onu bulacağım. Ona Matmazel Wilford ile aramdaki bağlardan söz edeceğim. Makul bir adamsa inceliğini nişanlısından kendisi vazgeçerek gösterecek ve o andan itibaren ölene dek benim dostluğumu ve bağlılığımı kazanacak. Çıkarlarından ya da gülünç kibri kendisini zorladığı için reddederse ona müstakbel karımı zorlamış olacağını, Valentine'ın beni sevdiğini ve benden başkasını sevmeyeceğini belirttikten sonra tüm tercihleri ona bırakarak onunla dövüşeceğim. Onu öldüreceğim ya da o beni öldürecek. Onu öldürürsem Valentine'la evlenemeyecek. O beni öldürürse Valentine'ın onunla evlenmeyeceğinden adım gibi eminim. Nortier dile getirdiği tüm duyguların yansıdığı bu asil ve içten yüz ifadesine tıpkı renklerin gerçekçi ve düzgün bir resme katabileceği her şeyi eklemesi gibi onun yakışıklılığını da dikkate alarak tasvir edilemez bir keyifle bakıyordu. Bununla birlikte Morel sözünü bitirdiğinde Nortier gözlerini bildiğimiz gibi hayır anlamına gelecek şekilde birkaç kere kırpıştırdı. Hayır mı? Dedi Morel. Yani ilki gibi bu ikinci projeyi de onaylamıyor musunuz? Hayır, onaylamıyorum diye yanıtladı yaşlı adam. Ama o halde ne yapmam gerek Monsieur? Diye sordu Morel. Madame de Saint Méran'ın son sözleri torununun evliliğinin hiç geciktirilmemesiyle ilgiliydi. Olayları akışına mı bırakmalıyım? Nortier hiç kımıldamadı. Evet, anlıyorum, beklemem gerek, dedi Morel. Evet. Ama Monsieur, bu zaman kaybı bizi mahvedecek. Tek başına güçsüz kalacak olan Valentine'i bir çocuk gibi zorlayacaklar. Buraya neler olduğunu öğrenmek için mucizevi bir şekilde girdim. Mucizevi bir şekilde sizin tarafınızdan kabul edildim ama şansımın her zaman böyle yaver gideceğini düşünemem. Bana inanın, size bu iki karardan başkasını öneremem. Bu aceleciliğimi de gençliğime verin. Bana ikisinden hangisini tercih ettiğinizi bildirin. Matmazel Valentine'ın onuruma güvenmesine izin veriyor musunuz? Hayır. Gidip Monsieur Franz Depina'yı bulmamı mı tercih ediyorsunuz? Hayır. Aman Tanrım, Tanrı'dan beklediğimiz desteği bize kim verecek? Yaşlı adam Tanrı'dan söz edildiğinde alışkanlığı olduğu üzere gözleriyle gülümsedi. Tesadüf mü? Hayır. Siz mi? Evet. Size ne sorduğumu anlıyorsunuz, öyle değil mi Monsieur? Israrımı bağışlayın çünkü hayatım sizin yanıtınıza bağlı. Bizi siz mi kurtaracaksınız? Evet. Bundan emin misiniz? Evet. Buna kefil misiniz? Evet. Ve Nortier'in onayını bildiren bu bakışta gücünden olmasa da iradesinden hiç şüphe edilmeyecek bir kararlılık vardı. Ah, teşekkürler Monsieur. Yüzlerce kez teşekkürler. Ama Tanrı'nın bir mucizesi sayesinde konuşma, hareket etme yetiniz geri gelmeden bu koltuğa sessiz ve hiç kımıldamadan bağlanmış bir halde bu evliliğe nasıl karşı çıkabilirsiniz? Yaşlı adamın yüzü hiç kımıldamayan bir yüze yansıyan garip bir gülümseme ile aydınlandı. ''Yani beklemem mi gerekir?'' diye sordu genç adam. ''Evet. Peki ya sözleşme?'' Nortier'in yüzünde aynı gülümseme belirdi. ''Sözleşmenin imzalanmayacağını mı söylemek istiyorsunuz?'' ''Evet.'' ''Demek sözleşme imzalanmayacak.'' diye haykırdı Morel. ''Ah, beni bağışlayın Monsieur. Böyle mutlu bir haber karşısında kuşku duymama izin verin. Sözleşme imzalanmayacak mı?'' ''Hayır.'' diye yanıtladı felçli adam. Morel bu güvenceye rağmen inanmakta tereddüt ediyordu. Felçli bir yaşlı adamın bu vaadi çok ilginçti. Öyle ki bir irade gücünden ziyade organlarının güçten düşmesinden kaynaklanıyor olabilirdi. Çıldırdığının farkında olmayan delinin gücünün üzerinde şeyler yapabildiğini iddia etmesi doğal değil miydi? Güçsüz olan kaldırdığı yüklerden, ürkek olan devlere meydan okuduğundan, yoksul sahip olduğu hazinelerden, sıradan bir köylü gururu söz konusuysa adının Jüpiter olduğundan söz etmez miydi? Genç adamın kararsızlığını fark eden ya da göstermiş olduğu kararlılığı yeterince ikna edici bulmayan Nortier bakışlarını Morel'e sabitledi. ''Ne istiyorsunuz Monsieur?'' diye sordu Morel. ''Size hiçbir şey yapmayacağım konusunda sözümü tekrarlamamı mı?'' Nortier'in adeta bir sözün kendisi için yeterli olmayacağını belli eden sabit ve kararlı bakışları genç adamın yüzünden eline doğru indi. ''Yemin etmemi mi istiyorsunuz Monsieur?'' ''Evet.'' diye yanıtladı felçli adam aynı heybetli ifadeyle. ''İstediğim bu.''
Morel yaşlı adamın bu yemine büyük bir önem atfettiğini anladı. Elini uzattı. Monsieur Depina'ya karşı harekete geçmek için vereceğiniz kararı bekleyeceğime onurum üzerine yemin ederim.
Güzel, dedi yaşlı adamın gözleri.
Şimdi Monsieur çekilmemi ister misiniz? Diye sordu Morel.
Evet. Mademoiselle Valentine'ı görmeden mi?
Evet. Morel itaat etmeye hazır olduğunu belirten bir işaret yaptı. Şimdi Monsieur, oğlunuzun sizi az önce torununuzun yaptığı gibi öpmesine izin verir misiniz?
Nortier'in gözlerinin ifadesinden kuşku duymaya gerek yoktu. Morel dudaklarını yaşlı adamın az önce genç kızın öptüğü alnına yapıştırdı. Ardından onu ikinci kez selamlayıp dışarı çıktı. Sahanlıkta Valentine'ın talimatı üzerine Morel'i bekleyen yaşlı hizmetkar, onu loş bir koridorun dönemeçlerinden bahçeye açılan bir kapıya götürdü. Gürgen fidanlığını geçip parmaklığa ulaşan Morel bir anda duvarın üstüne çıktı ve merdiveniyle arabasının hala kendisini beklediği yabani yoncayla kaplı yan bahçeye indi. Onca heyecan yaşamasına rağmen daha ferahlamış bir yürekle arabaya bindi ve gece yarısına doğru Meslay sokağındaki evine döndüğünde kendini yatağa attı. Derin bir sarhoşluğa gömülmüşçesine uyudu.